Ayrım 11.
Benim için bir bilim adamı olmak, o dönemde zamanımın büyük bölümünü alan çiftlikten çok daha iyiydi. Babam hala açık artırmada satmak için biraz tütün yetiştiriyordu ama asıl ekinimiz daima darıydı. Şimanga ve ailemizi bütün yıl bu doyuruyordu. Malawi halkının çoğu hayatta kalmak için kendi darı tarlalarına dayanan çiftçilerdi. Başka bir yerden yiyecek alamazsanız en azından deponuzda darınız olurdu ve ailenizin karnı doyardı. Şehirde yaşayanlar bile köylerdeki kardeşlerinin veya akrabalarının yetiştirdiği darıyı paylaşıyordu. Pazarlarda da darı fiyatlarının arttığı yetiştirme sezonunda herkesin bunlara ihtiyacı vardı. Malawi'de her öğünde darı yeriz. Çoğu aile darıyı sima denen hamurumsu bir lapa olarak kullanır. Sima sıcak suya, kaynar suya değil, karıştırılamayacak kadar koyu hale geldiğinde darı eklenerek hazırlanır. Sonra hamburger ekmeği büyüklüğünde parçalara bölünür. Bir parçayı koparıp avucunuzda top şeklinde yuvarlarsınız ve yiyeceğinizi onunla alıp ağzınıza atarsınız. Genellikle fasulye, yapraklı yeşil sebze gibi sezonluk yiyecekler olur. Aileniz şanslıysa keçileriniz veya tavuklarınız da olabilir. Benim favorim domatesli kurutulmuş balıktır. Şişman politikacılardan köpeklere, kedilere kadar herkes yaşamak için simaya bağlıdır. Kamba her akşam yemeğinden sonra lezzetli mamasını almak için yemek kabının başında beklerdi. Çoğu zaman yemeğini çiğnemezdi bile, sadece bütün olarak yutardı. Yediklerinin tadını nasıl alıyorsun ki diye sorardım. Sima sadece beslenme düzenimizin önemli bir parçası değildir. Aynı zamanda vücutlarımız da tıpkı balığın suya ihtiyaç duyduğu gibi ona ihtiyaç duyar. Bir yabancı bir Malawili'yi yemeğe davet eder. Önüne sima olmadan biftek, makarna ve çikolatalı pasta koyarsa Malawili eve döndüğünde ailesine şöyle der. Yiyecek hiçbir şey yoktu. Sadece biftek ve makarna yedim. Umarım bu gece uyuyabilirim. Şimanga tarımı, ailedeki bütün erkek, kadın ve çalışabilecek yaşa gelmiş çocukların yardımını gerektiren bir aile faaliyetidir. Genç kızlar genellikle ekime, yetiştirmeye ve hasada yardım eder ama çoğunlukla su taşımak, yemek hazırlamak, temizlik yapmak ve küçüklerle ilgilenmek gibi ev işlerinde annelerine yardımcı olurlar. Malawi'de bir kadının katkısı genellikle görmezden gelinir. 12 yaşıma gelene kadar sadece 5 kız kardeşim vardı. Hiç erkek kardeşim yoktu. Dolayısıyla babama tarlada yardım eden tek kişi bendim. Mayıs ayında önceki ekimin hasadı yapıldıktan sonra toprak işi Temmuz'da başlardı. Kurumuş darı saplarını toplamak, onları yığınlar halinde toparlamak, bunlara şikuse denir ve sıralar halinde dizmek zorundaydık. Bütün şikuseler düzgün şekilde dizildikten sonra onları ateşe verip beklerdim. Çekirgeler bu yığınların arasına yerleşir, saplar yanmaya başladığında yüzlerce çekirge gruplar halinde dışarı fırlar, böylece yakalanmaları kolay olurdu. Onları şeker torbalarına doldurur, ateşte tuzla pişirmek için eve götürürdüm. İnanın bana, çıtır çıtır çekirgelerle muazzam miktarda sima yiyebilirim. Elbette ki çalışırken çekirge avlamamam gerekirdi ama bir değişimiz vardır. Gölü görmeye gittiysen su aygırlarını da görürsün. Ağustos'tan Kasım'a kadar yeni sıralar veya tepeler kazardık. Çapak kullanarak iki sırayı ayırır, ortada bir sıra daha oluştururduk. Toprağı bu şekilde bir rotasyonla işlerdik. Bu bizim kurak mevsimimiz olduğundan sert toprağı parçalamak için bütün gücümü kullanmam gerekirdi. Dolayısıyla ellerim iri iri su toplardı. Sadece bu değildi. Aynı zamanda sert toprak parçalarının çabanın sapıyla ezilmesi gerekiyor. Bu da harcanan zamanı daha da arttırıyordu. Yumuşak toprak tohumların sorun yaşamadan kök salmasına izin veriyordu. Bazı çiftçiler tembel olduğu için bu toprakları bırakır, bunun sonucunda da ürünleri daha küçük olurdu. Sıralar oluşturmak, daima güneş tepede parlarken yapılan bir işti. Hava o kadar sıcak olurdu ki sabahları okula gitmeden önce çalışır, akşamları hava kararmadan geri dönerdim. Eğer dolunay varsa ve etrafı görebiliyorsam sabahları daha horoz ötmeden 4'te kalkardım. Henüz hava aydınlanmadan fenerimle tuvalete girer, tavanda siyah beyaz bacakları ve iri tüylü gövdeleriyle duran örümcekleri veya "bu bizim oyun saatimiz, sen yatakta olmalısın" dercesine antenlerini ışığa sallayan hamam böceklerini fark etmemeye çalışırdım. Evin arka tarafındaki sığ kuyudan bir kova su çeker, yüzümü yıkardım. İçmeye uygun değildi. Annem önceden kalkar, pala olarak bilinen bir kase darı lapası hazırlardı. Bunu çabucak yedikten sonra çapamı beşimde sürükleyerek tarlaya yönelirdim. "Karanlıkta çapanı savurduğun yere dikkat et," diye seslenirdi babam arkamdan. "Ayağını kesmeni istemiyorum." "Tamam." İnsanın ayağını biçmesi temizlik ve ekim sonunda sık görülen bir kazaydı. Çocukları sürekli ayaklarının etrafına sarmaşıkla şeker torbaları veya gazeteler, bir tür bandaj, sarmış halde görürdünüz. Bunu ayaklarını sineklerden ve topraktan korumak için yaparlar ama işe yaramazdı çünkü ertesi sabah yine tarlada olurdunuz. Bu dönemde kesikler her zaman tam iyileşmez, bir köyde büyümüş her Malavili'nin bunu kanıtlayacak yara izleri vardır. Ay varken bile yol karanlık ve gölgelerle dolu olurdu. Hızlı yürüyüp her adımıma dikkat eder, Gulevamkulu'nun beni ağaçların arasından izlediğini veya kel adamların uçaklarıyla tepemde uçtuğunu hayal etmemeye çalışırdım. Nerede veya kaç yaşında olursam olayım, bu şeyler beni sabahın 4'ünde daima korkutacak. Bir sabah yürürken bir sırtlan çalıların arasında çığlık attığında öyle korktum ki yüreğim ağzıma geldi. Hayatımda hiç o kadar hızlı koştuğumu hatırlamıyorum. Normalde yağmurlar Aralık ayının ilk haftası başlar. Mart ayının sonuna kadar devam eder. Yağmurun başlangıcı bizim de ekime başlama işaretimizdir. Tanrı'ya karşı büyük bir yarışta tabanca sesini duymak gibidir. İlk yağmur damlası düştüğünde hazır olmamız gerekir. Bir kişi çapayla hızlı bir şekilde sıralardan devam ederek toprağın üzerinde küçük delikler açarken, diğeri de onun peşinden gelerek her deliğe üçer tohum atar ve bolca iyi dilekle toprağı örter. Aralık ayında tarlalar çok çamurludur ve çamur tabakalar halinde ayaklarımıza yapışır. Birkaç gün yağmur yağdıktan sonra tohumlar toprağı delerek çıkarak minik yapraklarını açmaya başlar. 2 hafta sonra yağmur hala iyiyse ilk gübreleri atarız. Çünkü eğer güçlü bir şekilde büyüyecekse her fidanın bütün canlılar gibi sevgiye ve ilgiye ihtiyacı vardır. Ekim için delikler açmayı çok seviyordum. Çünkü öndeki birini beklemem gerekmiyordu. Ve işimi çabucak bitirip darı kızartmaya gidebiliyordum. Bu Aralık ayında ender bulunabilecek bir zevktir. Mayıs ayından Eylül'e kadar hala hasattan yararlanırsınız. Darı boldur ve her öğün harikadır. Güney yarımkürede kışlarımız böyledir ve o soğuk akşamlarda hepimiz ateşin başında toplanıp düz bir tencerede darı kızartır, gülüşür, hikayeler anlatır ve şarkılar söyleriz. Ama Aralık ayı geldiğinde çoğu ailenin darısı bitmeye başlar. Dolayısıyla kuzenler, arkadaşlar ve aileyle birlikte oturup darı kızartmak gerçekten özel zamanlar olur. Kızarırken yaydığı koku harikadır ve bizi çok mutlu eder. Bu kıtlık döneminde her sima parçası üzüntüyle yenir. Aralık ayında insanlar gübre almalı ve ekim yapmalıdır ki bu pahalı bir iştir ve birikimleri kurutur. Çoğu kimse Noel ve yılbaşında tavuk ve biraz pirinç alacak kadar para arttırabilir. Ama sonrasında geride hiçbir şey kalmaz. Ocak ayı geldiğinde çoğunlukla insanlar kemerlerini sıkmak ve hasadı beklemek zorunda kalırlar. Dışarıda sabah akşam yağmur yağar. Her şey büyümekle uğraştığı için kuşlar bile yiyecek bir şey bulamaz. Bu sıcak, çamur ve bekleyiş zamanıdır. Biz buna açlık mevsimi deriz. Kırsal kesimde insanlar tarlaları hazırlamak için canla başla çalışır ama bunu çok az miktarda yiyecekle yapar. Tahmin edeceğiniz gibi zayıflar, yavaşlar ve incelirler. Bazen çocuklar ölür. Açlık mevsimi daima olmuştur ve sabah güneşin doğacağı kadar kesindir. Ama işler yolunda giderse, Aralık ve Ocak aylarında yağmur sürekli yağarak fidanları besler, onlar da bu dönemde babamın dizlerine kadar yükselirlerdi. Darı küçük küçük baş vermeye başlardı ve birkaç hafta sonra çiçeklerini açardı. Bunlar ipek tüylü ve uzun püsküllü çiçeklerdi. Şubat ayında sapları kalınlaşır, güçlenir ve göğüs seviyesine kadar yükselir. Mayıs'ta hasat zamanı geldiğinde, özellikle gübre kullanılmışsa, saplar insan boyunu rahatlıkla geçerdi. Sonra darı sırıklarla kurumaya bırakılır, sonunda da toplanırdı. Ürün, anne ve babamın uyuduğu odanın yanındaki küçük bir depoya konurdu. Verimli bir yıl olmuşsa torbalar tavana kadar yükselir, koridora kadar taşardı. Her yıl bu şekilde eker ve toplardık ama 2000 yılının Aralık ayında her şey ters gitti. Yağmurlar gecikti ve Aralık ayının son haftasına kadar başlamadı. İlk yağışlar fidanlara toprağı delme cesaretini verdiğinde çiftçiler gübrelerini serptiler ve en iyisini umdular. Ama arkasından gelen yağmurlar çok fazlaydı ve bütün bir hafta gece gündüz yağdı. Büyük seller bütün ülkeyi sardığı için evleri, canlı hayvanları, yeni baş veren fidanları alıp götürdü. Neyse ki bizim oturduğumuz bölgede sel olmadı ama yağmurlar yine de gübreleri ve umutlarımızı yok etti. Birçok çiftçi de bizim gibi gübre alamamıştı. Yeni başkanın politikaları yüzünden bir çuval NPK gübresinin içinde nitrojen, fosfor ve potasyum bulunur. Fiyatı şimdi 3000 vaşa idi. Yağmurlar ilk gübreleri yok ettiği takdirde iki kez almak bir yana, bir kez almak bile aşırı pahalıydı. Sellerden sonra başkan radyo 1'e çıktı ve her çiftçiye 2 kilo darı ile 5 kilo gübreden oluşan başlangıç paketleriyle yardım sözü verdi. Başlangıç paketleri 1998-1999 yıllarında da Malawi'de uygulanmış, ihtiyacı olan her çiftçiye verilmişti. O yıllarda yağmurlar iyiydi. Bu paketlerden gelen darı ve gübrenin katkısıyla ürünler bol olmuştu. Ama uluslararası bağışçıların baskısı sayesinde program 1 milyon çiftçiyi kapsıyordu. Dolayısıyla başkanın bu yardımı genişletme kararını açıklaması güzeldi. Ama bir ay geçti ve değişen bir şey olmadı. Sonunda pazar yerinde yardım alacak kişilerin bir listesi açıklandı. Babamın ve birçoklarının adı listede yoktu. Ama bu pek de önemli değildi. O zamana kadar yağmurlar tamamen kesilmişti. Sellerden sonra yağmurlar tamamen durdu ve bir kuraklık dönemi başladı. Her gün güneş gökyüzünde bütün sıcaklığıyla duruyor, hayatta kalan fidanlara hiç acımıyordu. Şubat ayında saplar iyice kurumuş, yeri süpüren yaşlı bir kadın gibi yere eğilmişti. Mart ayında yağan azıcık yağmur bizi tam bir felaketten kurtardı ve sapların olgunlaşmasına izin verdi. Ama bu ucu ucuna olmuştu. Mayıs ayında güneş ekinlerin yarısını kavurdu. Hayatta kalan saplar öylesine sarsılmıştı ki ancak babamın göğsüne kadar yükseliyordu. Bir gün öğleden sonra babamla birlikte tarlalarda yürüyüşe çıkıp bu yıkımı inceledik. Darı yaprakları kuru soğana benziyordu. Kahverengi, kararmış haldeydi ve dokunduğumuzda elimizde dağılıyordu. İkimiz de aynı şeyi düşünüyorduk ama ilk söyleyen ben oldum. Gelecek yıl bize ne olacak baba? Derin bir iş çekti. Bilmiyorum. Ama en azından yalnız değiliz. Herkesin başına aynı şey geldi. Babam haklıydı. Ülkenin birçok yerinde ürünler çok daha azdı. Küçük tarlalar bütün yıl boyunca büyük aileleri doyurmak zorunda olduğundan küçük köylerde kıtlığın acısı daha da fazlaydı. Hava, gübre veya tohum üretimindeki en küçük sorun bu aileleri açlığın eşiğine sürükleyebilirdi. O yıl kuraklık birkaç mevsim daha etkisini gösterecekti. Bizim kendi çiftliğimize gelince 5 çuvalı ancak doldurabilmiştik. Onlar da deponun bir köşesinde duruyordu. Bir gece yatağa girmeden önce içeride bir ışık yandığını gördüm. Ve babamı orada tek başına çuvallara bir soru sormuş da cevabını bekliyormuş gibi bakarken buldum. Ona her ne söyledilerse yakında öğrenecektim.